Ayrım 7.
Bir dakika sonra benim orada olduğumu bütün bütüne unutan büyük babam homurdanmaya başlıyordu. Şarkı söylemeye, dans etmeye gelince Kral Davut gibi ama işe gelince bir aveşelom. Şarkıcı, uyakçı ustası, şakacı, neşeyle dans eden, hoplayıp zıplayan biri. Ama dans etmek insanı bir yere götürmez ki. Götürür mü? Okumayı bırakır, onu dinlemeye başlar, kaygıdan çatılmış yüzünü gözlerdim. Kısılmış gözleri beni delip geçer, uzaktaki bir nesneye bakar gibi olurdu. Gözleri hüzünlü bir sıcaklıkla parlar, alışılmış sertliğinin eritmekte olduğunu bildirirdi. Altın renkli kaşları, incecik parmaklarının boyayla lekelenmiş tırnakları masaya vururken parlardı. Büyük baba, ne var? Bir öykü anlatsana bana. Sen okumanı sürdür işe yaramaz tembel diye mırıldanarak yeni uyanmış gibi gözlerini ovuşturdu. Senin hoşuna giden peri masalları, dua kitabını okumak değil. Onun da peri masallarını dua kitabına yey tuttuğundan kuşkulanıyordum. Oysa duaların hepsini hemen hemen ezberden bilirdi. Her gece yatmaya gitmeden önce bir bölümünü okumak için adağı vardı. Kilise zangocunun okuduğu gibi okurdu duaları. Bana bir öykü anlatması için sürekli dayatmama direnemeyen yaşlı adam sonunda yumuşar teslim olurdu. Peki öyleyse, senin dualarını öğrenmek için önünde uzun bir ömür var. Ama ben kısa bir süre sonra Tanrı'nın karşısında yargılanacağım. Eski biçim koltuğunun yünlü ve üzeri nakışlarla kaplı arkalığına gittikçe daha çok yaslanarak, başını geriye atar, tavana bakarak bana eski günlerinden, babasından yumuşak, düşünceli bir sesle söz etmeye başlardı. Bir gün bir haydut çetesi Tüccar Zayev'in dükkanını soymak için Balahna'ya gelmişti. Büyük babamın babası haber vermek için Çan Kulesi'ne koşmuş ama haydutlar onu yakalayarak kılıçlarıyla paramparça etmişler ve Çan Kulesi'nden aşağı fırlatmışlardı. O zamanlar ben küçük bir çocuktum. Hiçbir şey görmedim ve bir şeyi de anımsamıyorum. Yalnız Fransızların geldiği 1812'den sonrasını anımsıyorum. O zamanlar 12 yaşımdaydım. Balahna'ya 30 kadar tutsak getirilmişti. Hepsinin derisi kemiğine yapışmış, ufalmış, ne bulmuşlarsa üzerlerine giymişlerdi. Dilencilerden daha kötü bir durumdaydılar. Titriyorlardı. Kimileri soğuktan yarı donmuş, güçlükle ayakta durabiliyordu. Köylüler onları dövmek istediler ama muhafızlar izin vermedi. Garnizon birlikleri geldi, köylüleri evlerine gönderdi. Ondan sonra olay çıkmadı. Herkes birbirine alıştı. Fransızlar becerikli, akıllı hatta neşeliydiler. Şarkı söylerlerdi. Nijni'den Troyka'larla toprak sahipleri gelir, tutsakları görmek isterlerdi. Kimileri onlara küfür eder, yumruklarıyla tehdit eder, hatta döverlerdi. Öbürleri ise onlarla kendi dilleriyle konuşur, nazik davranır, para ve sıcak tutacak giyecekler verirlerdi. Yaşlı bir beyefendi yüzünü elleriyle kapatarak kendini tutamamış ağlamıştı. Ah bu kötü Bonaparte, bütün Fransızları mahvetti derdi. Görüyor musun, bir Rus bu, hem de soylulardan ama iyi bir adam, bir yabancıya bile acımıştı. Bir an hiçbir şey söylemeden gözleri kapalı, avuçlarıyla saçlarını sıvazladı. Sonra yeniden geçmişinin öyküsünü bütün ayrıntılarıyla anlatmaya koyuldu. Kışın sokaklarda kar fırtınaları kol gezerken, bütün evleri don kıskacına almış çatırdatırken, Fransızlar penceremize koşar, annemin ekmek pişirişine bakarak dışarıda zıplayarak haykırışırlar, camlara vurarak ekmek isterlerdi. Annem onları hiçbir zaman evden içeri sokmaz ama açık pencereden dışarı ekmekleri iterdi. Fransızlar fırından çıkan nar gibi üzeri unla kaplı somunları yakalar, gömleklerinin içine, tam karınlarının üzerine yerleştirirlerdi. Böyle bir hayatı yaşayıp da nasıl canlı kalabildikleri hala bir sırdır. Birçoğu donarak öldü. Bunlar sıcak iklime alışık olan, ömründe don nedir bilmemiş insanlardı. İki tanesi bahçede, bizim banyo bölümünde kalırdı. Bir subay ile emir eri Miron. Subay uzun boylu ve zayıftı. Bir zeri bir kemikti. Dizlerine dek inen bir kadın giysisiyle dolaşırdı. Candan bir adamdı ama çok içerdi. Sonra sarhoş olur, şarkı söylemeye başlardı. Çat pat Rusça öğrenmişti. Sizin ülkeniz beyaz değil, siyah da değil, yalnızca kötü derdi. Rusçanın kafasının gözünü yara yara konuşurdu ama ne demek istediğini, neden söz ettiğini anlardınız. Kuzey Rusya'nın ikliminin çok kötü olduğunu, çok sert olduğunu ama Volga'dan güneye indikçe ısındığını, hele Hazar'ın ötesinde hiç kar görülmediğini söylerdi. Bu bana doğru gibi geliyor çünkü ne dualarda ne havarilerin kitabında kardan ya da kıştan söz edilmiyor. İsa oralarda ta güneyde yaşamıştı. Duaları bitirince seninle havarilerin kitabına başlayacağız. Yeniden sessizliğe gömülür, uyukluyormuş gibi görünürdü. Yine küçülür, gözlerini kısarak pencereden dışarı bakar, düşünceye dalardı. Biraz daha anlat derdim usulca. Onu yeniden öyküye çekmek isterdim. Pekala derdi. Sana Fransızlardan söz ediyordum değil mi? İşte onlar da yalnızca insandılar. Biz günahkarlardan daha kötü değillerdi. Annemi hanımım anlamına gelen madam madam diye seslenirlerdi. Ama bu madam kilolarca un çuvalını tahıl ambarından taşıyarak çıkarırdı. Öyle güçlü bir kadındı ki 20 yaşındayken beni saçımdan tuttuğu gibi savurabilirdi. Ben de hiç öyle tüy siklet değildim. Emir eri Miron atlara bayılırdı. Avludan avluya dolaşır, tımar etmek için at arardı. Bütün bunları işaretlerle yapmak zorundaydı çünkü dilimizi konuşamıyordu. Başlangıçta herkes onun atlara el sürmesinden korkmuştu. Ne de olsa bir düşmandı, bir kötülük yapabilirdi. Ama sonraları ahır seyisleri onu kendilerine çağırmaya başladılar. Gel yardım et bize Miron derlerdi. Miron güler, başını öne eğerek bir boğa gibi işe girişirdi. Saçları havuç kırmızısıydı. Kocaman bir burnu, kalın dolgun dudakları vardı. Atlardan gayet iyi anlıyor, hastalandıkları zaman mucizeler yaratıyordu. Daha sonra burada Nijni'de at doktoru oldu ama sonunda delirdi ve itfaiyeciler onu döve döve öldürdüler. Bahara doğru subay deverem oldu ve Aziz Nikola gününde sessizce öldü. Banyodan pencere kıyısına oturmuşken ölmüş, başı pencereden sarkmış kalmıştı. Ona çok acımıştım, hatta biraz da ağladım. Çok nazik bir insandı. Sık sık beni kulağımdan yakalar, bana kendi dilinde anlamadığım bir şeyler fısıldardı. Ama onun iyi sözler söylediğini bilirdim. Bu dünyada satın alınamayacak bir şey varsa o da sevecenliktir. Bir gün bana Fransızca öğretmeye kalkışmış ama annem ona engel olmuş, hatta beni rahibe götürmüştü. O da beni kırbaçlatmış, subaydan yakınmıştı. O zamanlar insanlar daha acımasızdı. Neyse ki sen bu acıları çekmeyeceksin. Senin yerine başkaları çekti, hiç unutma bunu. Bak benim başımdan neler geçti. Ortalık kararmıştı. Büyük babam gizemli bir biçimde büyümüştü. Alacakaranlıkta gözleri kedi gözleri gibi ışıldıyordu. Başka şeylerden söz ederken alçak sesle, düşünceli düşünceli, dikkatle konuşuyor ama söz konusu kendisi olduğumu heyecanlanarak övünmeye, ateşli ateşli ve hızla konuşmaya başlıyordu. Ama ben böyle durmadan kendinden söz etmesinden ve ikide bir "bak bunu aklında tut, hiç unutma" gibi öğütler vermesinden hoşlanmıyordum. Anlattıklarından çoğunu unutmak istediğim halde birçoğu büyük babamın uyarmasına hiç de gerek kalmadan belleğime çakılıyor, acı verici kıymıklar gibi orada kalıyorlardı. Bana öyle peri masalları filan anlatmazdı hiç. Hep olmuş şeyleri anlatırdı. Sonra bir şeye dikkat etmiştim. Soru sormamı istemezdi. Bu yüzden ondan açıklamalar yapmasını isterdim. Ruslar mı daha iyidir, Fransızlar mı? Ne bileyim ben, onları kendi ülkelerinde yaşadıkları yerde görmedim ki diye öfkeyle humurdanır, sonra eklerdi. Kokarca bile kendi yuvasında iyidir. Peki Ruslar iyi midirler? Kendilerine göre. Toprak sahiplerinin emrindeyken daha iyiydiler. Dövülmüş çelik gibiydiler. Şimdi hepsi özgür ama yiyecek bir şeyleri yok. Beyler elbette ki serttir ama birçoğu saygı sahibidir. Hepsi böyle değil elbette. Ama eğer iyi bir efendiye rastlarsan ondan hoşlanmak zorunda kalırsın. Kimileri de budaladır, boş çuvala benzerler. İşlerine ne tıkarsan alırlar. Bugünlerde ortalıkta çok kof insan var. İlk bakışta insanlara benzerler ama biraz yanlarına yaklaştın mı boş deniz kabuklarından başka bir şey olmadıklarını görürsün. İçlerinde işe yarar ne varsa yenip bitmiştir. Bizim de bugünlerde elimizden geldiğince çok şey öğrenmemiz, zekamızı bilememiz gerek ama şöyle gerçek bir bilek taşıyor ki. Ruslar güçlü müdür? Bir bölümü. Ama bu güçten çok bir beceriklilik sorunudur. Atlar en güçlümüzden her zaman daha güçlüdür. Peki Fransızlar neden bizimle savaştı? Savaş çarın işidir. Bizim anlayabileceğimiz bir şey değildir. Ama ben onun Napolyon'un kim olduğunu sorduğum zaman verdiği yanıtı her zaman anımsayacağım. Bütün dünyayı fethetmek isteyen yiğit bir adamdı. Herkesin eşit olmasını isterdi. Ne efendileri ne de memurlar olan, kısacası sınıfsız bir dünya istiyordu. Atlar başka başka olabilirdi ama herkes aynı haklara sahip olacaktı. İnançları da aynı olacaktı. Bunun nedenli saçma bir şey olduğunu sana söylememe gerek yok. Yalnızca yengeçler birbirine benzer. Balıklar bile başka başlıdır. Mersin balığı yayınla arkadaş olamaz. Sterlet ringe ile uzlaşamaz. Bizim de kendi bonapartlarımız vardır. Razin Stepan, Timofeyev, Puyaçov gibi. Bir gün sana bunları anlatırım. Bazen hiç ses çıkarmadan irileşmiş gözlerini yüzüme diker, sanki beni ilk kez görüyormuş gibi bakardı. Bundan hiç hoşlanmazdım. Babamdan, annemden bana hiçbir zaman söz etmezdi. Bu konuşmalarımıza büyük annem de sık sık katılırdı. Bir köşede göze görünmeden sessizce oturur, uzun bir sessizlikten sonra birden o okşayıcı sesiyle büyük babama soru verirdi. Murom'a dinsel ziyarete gittiğimiz o güzel günleri anımsıyor musun? Hangi yılda o? Bir an düşündükten sonra büyük babam karşılık verir, olayları doğru anımsamak için büyük çaba harcardı. Tam olarak bilemeyeceğim ama kolera salgınından önceydi galiba. Ormanda olonşanları kovaladıkları zaman. Tamam, ne kadar korkmuştuk o zaman. Öyle. Olonşanların kim olduklarını, niye ormanlarda kovalandıklarını sordum. Büyük babam isteksizce karşılık verdi. Olonşanlar cellattan ya da fabrikalarda çalışmaktan kaçan basit köylülerdir. Onları nasıl yakaladılar? Nasıl dersin? Sanki sokakta oynayan çocuklardı bunlar. Bir bölümü kaçıyor, öbürleri onların peşinden gidiyordu. Yakalandıkları zaman kırbaçlıyor, dayak atıyorlardı. Hatta burun deliklerini yırtar, cezalandırıldıkları belli olsun diye alınlarına damga vururlardı. Neden? Kimin yanıldığını söylemek güç. Kaçanlar mı yoksa onları kovalayanlar mı? Anımsıyor musun diye büyük babam yine sorardı. Büyük yangından sonrasını... Her şeyi kesinlik arayan büyük babam sertçe sorardı. Hangi büyük yangın? Onlar birbirlerini anımsatırlarken ben bütün bütün unutuluyordum. Sesleri öylesine durgun ve uyumluydu ki sanki şarkı söylüyorlardı. Ve bu hüzünlü bir şarkıydı. Hastalıklardan, yangınlardan, dayaklardan, ani ölümlerden, kurnaz dolandırıcılardan, kutsal budalalardan, acımasız efendilerden söz eden hüzünlü bir şarkı. Neler neler geçirdik diye büyük babam usulca mırıldandı. Kötü bir yaşam mıydı ama dedi büyük annem. Varya'nın doğumundan sonraki o eşsiz baharı anımsıyor musun? 48 yılıydı Macar Savaşı. Vaftizden bir gün sonra Varya'nın vaftiz babası Tihon askere çağrılmıştı. Gidiş o gidiş, bir daha da hiç geri dönmedi diye içini çekti büyük annem. Evet, hiç geri gelmedi. O zamandan sonra Tanrı'nın nimetleri evimize su gibi yağmaya başladı. Ah Varvara. Yeter baba. Büyük babam öfkelenir, kaşlarını çatardı. Ne yeter? Çocuklarımızın her biri ayrı bir başarısızlık örneği oldu. Hangisine bakarsan bak. Nereye gitti bizim gücümüz, gençliğimiz? Her şeyi sağlam bir sepete yerleştirdiğimizi sanıyorduk. Oysa Tanrı bizim elimize sepet yerine çürük bir kalbur vermiş. Bir yarı yanmış gibi bağırıyor, odanın içinde acı acı yakınarak, çocuklarına küfürler savurarak, küçük kemikli yumruğunu büyük anneme sallayarak dolaşıp duruyordu. Ve sen her zaman onlardan yana çıktın, o soygunculardan, seni cadı seni. Bu acı anılarla ağlıyor, sızlanıyor, ikonların saklandığı köşeye giderek zayıf kof sesler çıkaran göğsünü vahşi hareketlerle yumrukluyordu. Tanrım, ben başkalarından daha mı kötüyüm? Baştan aşağı titriyor, nemli gözlerinde öfke yaşları parlıyordu. Karanlıkta sessizce oturan büyük annem haş çıkarıyor, sonra ürkekçe ona yaklaşarak yatıştırmaya çalışıyordu. Niye kendine böyle eziyet ediyorsun? Tanrı ne yaptığını bilir. Hem başkalarının çocukları bizimkilerden daha mı iyi? Her yerde aynı şey. Tartışmalar, kavgalar, karışıklık, anlaşmazlık. Bütün analar babalar günahlarından gözyaşlarıyla alınırlar. Sen tek değilsin ki. Bu konuşmalar kim zaman onu yatıştırır, bir tek söz söylemeden bezgin bir tavırla yatağına yıkılır, biz de büyük annemle ses çıkarmadan tavan arasındaki odamıza giderdik. Bununla birlikte bir gün büyük annem tatlı sözleriyle ona yaklaşırken birden dönerek onun yüzüne bir yumruk indirdi. Büyük annem geriledi, ellerini dudaklarına bastırdı, sonra alçak ve sakin bir sesle "Ah budala" dedi. Sonra onun ayakları dibine kan tükürdü. Ama büyük babam üst üste iki çığlık atarak kollarını kaldırdı ve bağırdı. "Çık git, yoksa seni öldüreceğim." "Budala!" diye yinledi büyükannem kapıya doğru giderken. Büyük babam ona doğru atıldı. Ama o hiç acele etmeden dışarı çıktı ve kapıyı büyük babamın yüzüne çarptı. "Seni kart inek seni!" diye hırladı büyük babam. Parmaklarıyla kapı pevrazını tutarken yüzü kor gibi kızarmıştı. Oturduğum sıranın üzerinde ölecek gibi olmuş, gördüklerime inanamıyordum. Benim önümde büyükannemi ilk olarak vurmuştu ve bu çok aşağılık, dayanılmaz bir davranıştı. Bana asla bağışlayamayacağım karakterinin yeni bir yönünü göstermiş oluyordu. Kendimi de aşağılanmış duyuyordum. O hala tırnaklarını kapının pervazına geçirmiş duruyor, durduğu yerde de gittikçe küçülüp üzerine kül dökülmüş gibi gittikçe kurşuni bir renk alıyordu. Birden odanın ortasına koştu, diz çöktü ama o halde duramayarak öne doğru yuvarlandı, koluyla döşemeye abandı. Sonra yine birden doğrularak göğsüne bir yumruk indirdi ve haykırmaya başladı. "Ah tanrım!" Ocağın yanındaki sıranın sıcak taşları üzerinde buzda oturur gibi birden sıçrayıp kaçtım. Yukarıda büyükannem bir aşağı bir yukarı dolaşıyor, ağzını çalkalıyordu. "Acıyor mu?" Köşeye gitti. Ağzındaki suyu kovaya tükürdükten sonra sakin bir sesle karşılık verdi. "Bir şey değil, dişler kırılmamış, yalnızca dudağım patlamış." "Neden yaptı bunu?" Büyükannem pencereden bakarak kendini yitirdi. Onun gibi yaşlı bir adamın böylesine başarısızlıklarla dayanması güç şey. "Haydi bakalım şimdi yatağa, olan biteni de unut." Ona başka bir şey daha sormak istedim ama hiç alışık olmadığım bir sertlikle bana bağırdı. "Duvarla mı konuşuyorum ben? Yatağa gir dedim sana. Sana söylenenleri yapmıyorsun hiç." Pencerenin kıyısına oturdu. Dudağını emmeye, birkaç saniyede bir mendiline tükürmeye başladı. Soyunurken onu gözlüyordum. Başının üzerindeki pencerenin mavi karesi içinde yıldızlar göz kırpıyordu. Sokak sessiz, oda karanlıktı. Yatağa girdiğim zaman yanıma geldi. Usul usul başımı okşadı. "Güzel güzel uyu. Ben büyük babanın yanına gidiyorum. Benim için üzülmemeliyim. Bende de kabahat var. Hadi uyu," dedi. Beni öpüp gittikten sonra kendimi dayanılmaz derecede zavallı duydum. Geniş, yumuşak, sıcacık yataktan atlayarak pencereye gittim. Bomboş sokağa baktım. Büyük bir umutsuzluk ve çaresizlik içinde donup kalmış gibiydim. 6. Bölüm. Yaşantımızda bir kez daha karabasan gibi olaylar patlak verdi. Bir akşam çayımızı içmiş, büyük babamla oturmuş dualar okuyorduk. Büyük annem de bulaşık yıkıyordu. Birden Yakov dayım, her zamanki gibi saçı başı darmadağınık, eski bir süpürgeye benzer haliyle içeri daldı. İyi akşamlar bile dilemeden şapkasını köşeye fırlatıp elini kolunu delice sallayarak hızlı hızlı konuşmaya başladı. "Mişka aklını kaçırmış baba. Bize yemeğe gelmişti. Sarhoş oldu. Zıvanadan çıktı. Çanak çömleği kırdı. Bir müşterinin yün giysisini parçaladı. Camı çerçeveye indirdi. Bana ve Grigori'ye sövdü saydı. Şimdi de burnundan soluyarak buraya geliyor. Babamın sakalını yolacağım. Onu öldüreceğim diyor. Kendini kollasan iyi olur." Elleri masanın üzerinde, büyük babam yavaş yavaş doğruldu. Yüzü burnunun çevresinde büzüldü, balta gibi dehşet verici bir görünüm kazandı. "İşitiyor musun ana?" diye haykırdı. "Kendi babasını öldürmeye geliyor. Benim öz oğlum bu. Eh, zamanıdır artık." Omuzlarını geri atarak odanın ortasında bir aşağı bir yukarı dolaşmaya başladı. Sonra kapıya giderek büyük sürgüyü çekti, kapıyı kilitledi ve Yakov'a dönerek "Hala Varvara'nın çeyizine sahip olmak mı istiyorsunuz? Eh, belki alırsınız." Parmağını dayımın burnuna dayayarak onun yerinden sıçramasına neden oldu. "Baba, ben niye isteyeyim?" "Sen mi? Çok iyi bilirsin sen." Büyük annem hiçbir şey söylemiyor, çay takımlarını çabuk çabuk dolaba kaldırıyordu. "Seni korumaya geldim ben." "Çok iyi doğrusu," diye hırladı büyük babam. "Teşekkürler sana oğul. Ana, şu kurnaz tilkiye bir şey ver, kanca ya da ütü gibi. Ve sen Yakov Vasilyev, kardeşin kapıyı indirir indirmez bir tane yapıştırırsın benim kafama elbette." Dayım ellerini ceplerine sokarak bir köşeye çekildi. "Eğer bana güvenmiyorsan..." "Güvenme kağıt," diye haykırdı büyük babam, öfkeyle yani yere vurarak. "Vahşi bir hayvana, bir köpeğe güvenirim ama sana hayır. Biliyorum onu sen sarhoş ettin. Bu fikri onun kafasına sen soktun. Pekala, yap bakalım seçimini. Ya ona vurursun ya bana." Büyük annem yavaşça kulağıma fısıldadı. "Yukarı koş, Mihail dayının gelişini gözle. Onu sokağın başında görür görmez uçarak gel bize haber ver. Haydi bakalım şimdi, koş. Yukarı çıktım. Hem sarhoş dayım hemen geliverir diye korkuyor, hem de bana güvenip böyle bir görev verdikleri için koltuklarım kabarıyordu. Başımı pencereden uzatarak sokağa baktım. Sokak genişti. Kalın bir toz tabakasının altından iri kaldırım taşları şişkinlikler halinde görünüyordu. Sola doğru uzanıyor, bir dereyi kesiyor ve ostrajla alanına ulaşıyordu. Burada kili toprak üzerine kurulmuş eski hapishane dört kulesiyle hala duruyordu. Bana göre bu sağlam yapının hüzünlü bir güzelliği vardı. Sağa doğru ise bizden üç ev ileride Sonnaya alanının geniş uzantısı vardı. Bu alan çepeçevre sarı mahkum barakaları ile çevrelenmişti. Bir de kurşunlu renkli yangın kulesi vardı. Kulenin tepesinde nöbetçi zincirlenmiş bir köpek gibi döner dururdu. Bütün alan dereciklerle kesilmişti. Birinin dibinde yeşilimsi bir birikinti vardı. Sağda daha ileride Dükov Gölü'nün pis pis kokan suları vardı. Büyük annemin anlattığına göre dayıların bir kış günü babamı burada deldikleri bir buz deliğine atmaya çalışmışlardı. Benim penceremin tam karşısında küçük rengarenk boyalarla boyanmış evlerin sıralandığı bir sokak vardı. Bu sokak basık tıknaz bir kilise olan Üç Ermişler Kilisesi'nde son bulurdu. Eğer tam önünüze bakarsanız bahçelerin yeşil dalgalar üzerinde alabora olmuş kayıklar gibi yüzen damları görebilirdiniz. Uzun kışların fırtınalarıyla yıpranan bitmez tükenmez sonbahar yağmurlarıyla yıkanan sokağımızdaki soluk renkli evler baştan aşağı toza bulanmıştı. Kilise kapısındaki dilenciler gibi birbirlerinin üzerine yığılmış, benim gibi pencerelerinden kuşkulu bakışlarıyla birilerini bekliyorlardı. Ortalıkta birkaç kişi yavaş yavaş yürüyor, ateşin önündeki hamam böceklerine benziyorlardı. Aşağıdan oturduğum yere kadar boğucu bir sıcaklık yükseliyor, havada beni korkunç rahatsız eden ağır bir soğan ve havuç böreği kokusu asılı duruyordu. İçimde dayanılmaz bir sıkıntı, bezginlik duyuyordum. Göğsüm sanki kızgın, erimiş kurşunla dolmuş, kaburgalarımı patlatacak gibi zorluyordu. Balon gibi şiştiğimi duyuyor, tavanın tabut kapağını andıran bu küçük oda beni sıkıştırıyordu. Ve Mihail dayım göründü. Sokağın köşesinde, kurşuni bir evin önünde durdu. Çevresine bakındı. Şapkasını gözlerine dikindirmiş, kulakları iki yandan sivri sivri fırlamıştı. Pas rengi bir yelek, dizlerine dek çıkan tozlu çizmeler giymişti. Bir elini kareli pantolonunun cebine sokmuş, öteki eliyle sakalını çekiştirip duruyordu. Bulunduğum yerden yüzünü seçemiyordum ama duruşundan sokağa bir atılışta aşıp esmer kıllı elleriyle büyük babanın kapısını yumruklayacakmış gibi geliyordu. Aşağıya koşup herkese geldiğini bildirmem gerekirdi. Ama kendimi pencereden çekip alamıyor, öylece sanki gri çizmelerinin toz almasından çekiniyormuş gibi sakına sakına sokağa geçen dayımı izliyordum. Bir kapının gıcırtıyla açıldığını, camların şangırdadığını işittim. Aşağı koştum, büyük babamın kapısını yumruklamaya başladım. Büyük babam kaba bir sesle kapıyı açmadan seslendi. Kim o, sen misin? Evet, ne var? Meyhaneye mi girdi? Pekala, dön yukarıya. Yukarıda korkuyorum. Biraz daha dayan bakalım. Bir kez daha pencereme döndüm.